Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Sevgili dinleyicilerimizden de gelen sorulara cevap verebileceğimiz bir gün yaşıyoruz bugün. Varsa sorular eğer, biz vefatının 100. yıl dönümünde Sultan Abdülhamit Han'ı, eserlerini, bize bıraktıklarını konuşacağız. Bununla ilgili diziler yapılıyor, kitaplar yazılıyor. Biraz daha yakınız galiba eskiden olduğundan. Ve maalesef geçen sene de bu konuyla ilgili bir program yapmışız. Şöyle bir kayıtlara bakarken gördüm ve orada da aynı girişi yapmışız. Yanlış anlaşılan isimlerden biri. Belki de Türk tarihinin en yanlış anlaşılan isimlerinden, en yanlış anlatılan isimlerinden biri.
Hatta belki de hiç tanınmayan. Yani bizim tarihimizde şöyle bir problem var. Belki bu bütün dünya tarihi için de cari. Çünkü son 100-200 yıllık tarih alışılagelmiş bir şekilde seyretmemiştir. Yani dünyada her zaman savaşlar, barışlar olmuş, medeniyetler kurulmuş, insanlar yemiş, içmiş, yaşamış, evlenmiş, ölmüşler. Bunların her birinin kendine göre bir takım hususiyetleri var. Sebep, netice münasebetleri var. Fakat son 100-150 yıllık dünya tarihi, ki bunun merkezinde Orta Doğu ve Avrupa var. Bu dünya tarihi klasik şekilde seyretmemiş, cereyan etmemiş. Yani sebep ve netice münasebetlerini bir anda görmeniz ve kurmanız mümkün değil. Hadiseler çok farklı. Bir Fransa ihtilalini siz hemen, efendim, bu halk baskı altındaydı. İnim inim inliyordu. Zindanlar siyasi mahkumlarla doluydu. Ekonomi çok kötüydü. Kral zevk ve sefa içindeydi. Kraliçe ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler dedi ve sonunda halk dayanamadı, isyan etti şeklinde izah edebilirsiniz. Evet, görünen budur ama hadisenin çok farklı sebeplerini bugün tarihçiler, komplocular değil, biz komploya karşıyız. Komplocular değil, tarihçiler ortaya çıkarıyorlar. Fransa ihtilalinin arkasında hakiki sebepler nedir? Bunu ateşleyen güç nedir? Bütün bunları bugün tarihçiler söylüyor. Şimdi Fransa ihtilali ile Sultanahmet'le ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü Sultan Abdülhamit devrinde olup biten hadiselerde aynı mantıkla cereyan etmiş. Fransa ihtilalinin arkasında veya 1917 Rus ihtilalinin arkasında hangi güçler ve hangi sebepler varsa, Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, ki vefat prosesinin başlangıcıdır, arkasında da o hadiseler, o güçler, o sebepler mevcut. İşte bundan dolayı Sultan Abdülhamit son asrın ideolojik bir şahsiyeti haline dönüşmüş. Sembolize ettiği değerler çerçevesinde kendisini efsanelerle örülü bir yere oturtanlar olduğu gibi, tamamen kendi ideolojilerinin muhalifi bir figür olarak yerden yere vuranlar da teşekkür etmiş. Böylece Sultan Abdülhamit hakkında iki kutup, zıt kutup meydana gelmiş. Onu aşırı derecede yüceltenler ama bunu yaparken de elbette ki hakikatlerden uzaklaşanlar. Öte tarafta Sultan Abdülhamit'i kendi inandıkları ideolojinin muhalifi olarak gördükleri için yerden yere vuranlar, yaptığı her işte negatif bir yön, cihet görenler var. Onun için Sultan Abdülhamit zamanımızın yanlış tanınandan ziyade hiç bilinmeyen bir şahsiyeti. Yine bizim tarihimizin enteresan bir hususiyeti, son 100 yıl bizim en az, yani en doğru bildiğimiz bir devredir. Çünkü bu devir siyasi ideolojilerin cemiyete ve siyasi otoriteye hakim olduğu bir devirdir. Böyle olduğu için ister istemez her ideoloji kendi tarih telakkisini, anlayışını aksettirir ve bunun zıttına olan tarih telakkilerini ortadan kaldırır. Bizde de böyle olmuştur. Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, liberali, hepsi bizde benzer bir kalıptan geçtiği için tarihe ve tarih hadiselere bakışı da aynıdır. Bugün ben mesela bakıyorum, aynı kutupta değil, aynı yerde 5 dakika oturmaları mümkün olmayan insanlar tarihi meselelerde ittifak edebiliyorlar. Tarihi bakış hadiselerinde. Bu tarihin çok berrak, çok doğru bir şekilde bilindiğinden değil, İdeolojilerin insanları tek bir kalıba soktuğundandır. Sultan Abdülhamit bunun en canlı ve en tipik misalidir.
Evet, ona bakış açımız, onu anlamamız ya da anlamamamız, evet, noktasında bakıldığında. Aslında Sultan Abdülhamit'i, onun yaşadığı dönemi, yaptıklarını, yapmaya çalıştıklarını anlamak, belki şu anda neden bazı sıkıntılar yaşadığımızı da daha iyi anlatacak bize. Şimdi öyle bir dönemden bahsediyoruz ki şu anda bile hala çözemediğimiz pek çok problemin o dönemde de var olduğunu, çözülemediğini, Sultan Abdülhamit'in bunları fark ettiğini ama belki çözmek için gücünün Fiziksel güçten bahsetmiyorum. Belki buna işte ekonomik gücü, siyasi gücü vesaireyi elinde tutamıyor olmasından çözemediğini görüyoruz. Çözmeye çalıştıklarında ise maalesef her ağacın kendi kurtunu kendi içinde saklaması gibi yine kendi içinden hep arkadan vurulduğunu görüyoruz. Oldukça enteresan ve çok mücadeleci bir karakter aslında.
Evet, şimdi son 100 yıl Osmanlı tarihinin hakikaten buhranlı bir devresi. Sultan II. Mahmut devrini düşünün. Sultan 3. Selim tahttan indirilmiş, öldürülmüş. İsyancılar bütün İstanbul'a ve Osmanlı ülkesine hakim olmuş. Osmanlı Devleti cephelerde mağlup olmuş Rusya'ya karşı, Almanya'ya karşı. Ciddi bir problem var. Mali problem var, askeri problem var, siyasi, sosyal, çok çeşitli problemlerle karşı karşıya. Bunu çözebilecek devlet adamları var. Fakat onlara hareket imkanı bırakılmamış. Bunun için Sultan II. Mahmud'u ciddi bir figür olarak görüyoruz. Sert tedbirlerle Osmanlı Devleti'nin uçurumu kenarından almış ve ömrünü bir 100 yıl daha uzatmaya muvaffak olmuş. Sultan Mahmud'dan sonra tahta çıkan iki padişah, bunlar bugünkü Avrupa hükümdarları gibidir. Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz. Bunlar Sultan 5. Murad'a da ekleyebilirsiniz. Bu devirde, ki biz buna Tanzimat Devri diyoruz. Tanzimat Devri çokların anlattığı efendim hürriyet değil tabii ki. Tanzimat Devri bürokratların saraya rağmen iktidara hakim olduğu bir devirdir. Tanzimat bu demektir. Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa gibi, Mithat Paşa gibi çok kabiliyetli devlet adamları var. Ama aynı zamanda bunların bir takım zaafları da var. Bu zaaflar da elbette ki onların icraatlarını aksetmiştir. Ve Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında artık bu bürokrat hakimiyetinin memleketi iflasa götürdüğünü görüyoruz. Ve 1875-76 senesinde Osmanlı Devleti iflasını ilan etmiştir. Bir devletin iflasını ilan etmesi işgal edilmesinden daha kötüdür. Yani işgal bir şekilde telafi edilir ama iflasın telafisi çok zordur. İşte bu kadar buhranlı bir devreden bahsediyoruz. Bu devrenin çözülmesinde yine Tanzimat bürokratlarının bir reçetesi var. Avrupa demokrasileri gibi parlamento toplanır, kanun esası ilan edilirse bu mesele çözülür.
Şimdi ben biraz yukarıdan bakalım istiyorum ama hani tabii ki siyasi meselelerin ekonomik yansımaları var ama bu kadar keskin bir yansıması olabileceği ya da bunu ilan ettirmek isteyenlerin bir takım muslukları açmak gibi bir icraatı mı olacaktı ki biz böyle bir beklentiye girdik?
Şimdi bazı tarihçilerin beyanlarına göre memleketi bu hale bizzat Tanzimat bürokratları getirdiler. Çünkü her Tanzimat bürokratı bir Avrupa devletine angaje olmuştu. Mesela Mustafa Reşit Paşa İngiltere'ye angaje olmuştu. Mithat Paşa da öyledir. Ali ve Fuat Paşalar Fransa'ya angaje olmuştu.
Dolayısıyla Sadık onun
Mithat
çıkarları...
Paşa Avusturya'ya angaje olmuştu. Mahmut Nedim Paşa Rusya'ya angaje olmuştu. Hatta Nedimov derler Mahmut Nedim. Elbette ki yok. O devletin çıkarlarını ön planda tuttuğu için değil. Kendi iktidarda kalabilmek için bu devletin desteğini almak istiyor. Elbette
ki... Sadece bireysel yani
evet,
sahip olduğu koltuktan bahsediyoruz.
Kendisinin çok kabiliyetli, memleketinin çok faydalı olduğunu düşünüyor belki. Karşı taraf tabii bunu, bu desteği verirken elbette ki bir takım tavizleri de isteyecektir.
Dolayısıyla farkına varmadan aslında onun dümen suyuna giriyorsunuz.
Evet, problem budur. Şimdi bunu temin etmek için mesela Kırım Harbi, Kırım Harbi'nin finansmanı için alınan borçlar ciddi bir problem meydana getirdi. Sultan Abdülhamit'in tahta çıktığında bürokratlar tam manasıyla idareye hakimdi. Mithat Paşa ve avanesi parlamento toplanmış, kanun esası ilan edilmiş ki bunda Sultan Abdülhamit'in de rolü var. Tahta çıkarken bu sözü ondan aldılar. Parlamento ve kanun esası, anayasa. O da bu sözü verdi. Samimi miydi? Bazılarına göre değildi. Bana göre samimiydi. Yani o da madem ki böyle bir istek, böyle bir talep var, deneyelim bakalım ne olacak dedi. Hmm. Parlamento toplandı biliyorsunuz. Arkasından kanun esası ilan edildi. Parlamento toplandı. Fakat tabii bürokrat hakimiyeti devam ediyor. Çünkü tanzimat o demek. Meşrutiyet o demek. Ve memleket 1877 Osmanlı-Rus harbine sürüklendi.
Bu durumda aslında üç ayrı yönetim kademesi var. İşte padişah var, bürokratlar var ve meclis var.
Meclis var evet. Parlamento kanunları yapıyor. Padişah yürütmenin başında ama esas yürütme hükümetin yani bürokratların elindedir. Padişah burada bir tasdik ve önleme mercidir. Gücü tasdik ve önlemede. Hadise içinde değil, oyun kurucu değil ama oyun bozucu bir roldedir. Nitekim bütün demokrasilerde de böyledir biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı veya hükümdar oyun kurucu değildir ama oyun bozucudur. İsterse bir kanunu engelleyebilir, hatta kaldırabilir. Hükümetin bir icraatını engelleyebilir. Buna imkanı ve iktidarı var. Burada da padişahın rolü buydu. Memleket 93 Harbi denilen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'na sürüklenip de büyük bir mağlubiyetle karşılaşınca Sultan Abdülhamit'in kişilik değiştirdiğini, fikir değiştirdiğini görüyoruz. Bu Sultan Abdülhamit'in ikinci devresidir.
Peki buna etken olan sadece denedik olmadığı bakış açısı
değil,
mı?
Değil tabii
yoksa...
ki.
Yoksa?
Değil tabii ki. Yani daha önce yaşadığı bir takım tecrübeler, bürokratların memleketi sürüklediği felaketler onu dedesi gibi, Sultan II. Mahmut gibi ipleri saraya almaya, saraydan idare etmeye sevk etti. Bunu şunun için düşündü. Kimin neden mesul olduğu belli değil. Bürokratlar arasında bir koordinasyonsuzluk var ve bürokratlar kendi menfaatlerini kayırıyor. Ben en azından bunu yapmam. En azından ben gücüm, iktidarım çerçevesinde kendi mesuliyeti belli, kimin ne yapacağı belli, plan belli. Bu şekilde idare ederim diye düşündü. Dedesi buna muvaffak olmuştu Sultan II. Mahmut. Ben de olurum.
Bir örnek vardı.
Evet, ben de olurum diye düşündü. Büyük ölçüde de muvaffak oldu. Ama devir Sultan II. Mahmut'un devri değildi. Çok şey değişmişti. Sultan II. Mahmut 1839'da vefat etti. Sultan Abdülhamit tahta çıktı 1876. Arada 40 yıla yakın bir zaman var ve 33 senede bir saltanatı var. Sultan Abdülhamit'in şahsiyeti enteresan. Sultan Abdülhamit şehzadeler arasında farklı bir şahsiyet sergiliyor. Bir kere çok zeki, iyi yetişmiş bir şehzade. Bunda babasının rolü var. Babası çocukların iyi yetişmesini istedi. Ama tabii çocukların iyi yetişmesi onların da istemesiyle olur. Diğer şehzadeler onun kadar belki istemediler ama Sultan Abdülhamit zekasının da yardımıyla hırslı, zeki bir şehzadeydi ve tahtın ikinci varisiydi. Yani önünde bir abisi var, sonra tahta o çıkacak. Bu, yani tahtı umuyordu o, bekliyordu.
Ona hazırlanmış zaten.
Yani iyi kötü, geç de olsa tahta çıkacağını biliyordu yaşarsa eğer. Bunun için iyi yetişti. Bir kere bu mühim. Bu zekası şüpheciliği beraberinde getirmiştir. Şüphecilik belki bazılarını evham olarak, bazılarını paranoya olarak tavsif ettikleri aşırı tedbirli ve temkinli bir karakter yapısına bürünmüştü. Bunun sebebini anlamak kolay. Sultan Abdülhamit'in dedesi bir darbe neticesinde canını zor kurtararak iktidara geçmiştir Sultan II. Mahmut. Sultan Abdülmecid bürokratların elinde ağlayarak ben bu adamlara söz dinletemiyorum diyerek vefat etmiştir. Sultan Abdülaziz'i bürokratlar tahttan indirip öldürdüler. Sultan V. Murad'ı tahttan indirdiler. Aklını kaçırdı. Fevkalade buhranlı bir devirde ve tahta çıktıktan sonra da 3-4 tane darbe ve suikast teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu onu hiç kimseye güvenmeyen, her şeyde bir mana arayan, çok aşırı tedbirli ve temkinli bir kişiliğe büründürdü.
Biraz da yaşadıkları bu temkini, bu şüpheleri doğrulayınca.
Doğruladı. Şimdi mesela insanlar tenkit ediyor ama siz olsanız ne yapardınız? Yani sarayınız basılmış, suikastle karşı karşıya kalmışsınız, en yakınlarınızdan suikast görmüşsünüz, birkaç tane darbe teşebbüsünü savuşturmuşsunuz ki bu darbe teşebbüsü öyle basit darbe teşebbüsleri değil. Bundan sonra artık insanın aşırı derecede tedbirli ve temkinli olmaması beklenemez. Bunun tabii faydaları olduğu kadar zararları da olmuştur. Faydaları her şeye hakim olmasını ve bir takım kaçaklara engel olmasına yol açmıştır. Fakat aşırı tedbirli ve temkinli hareketi Sultan Abdülhamit'in çok yormuştur. Yani her şeye o bakıyor, her şeyle
son
alakadar oluyor.
Kendileri.
Yemen'deki bir müezzinin tayiniyle bile o alakadırdı. Bu adam nasıl bir adamdır, kimdir, yapabilir mi? Bunlar padişahı yıpratmış ve yormuştur.
İşte bu etrafında biraz önce söylediğimiz o bürokrasi tabakasının, o kesimin belki de görevini layıkıyla yapamamasından da kaynaklanmış.
Evet.
Bir şirket düşünün, eğer çalışanlarınızın hepsi kendi işini düzgün yapıyorsa ve son noktada siz aldığınız insanların verdiği kararlara güvenmekte haklı olduğunuzu görüyorsanız yetkilerini arttırırsınız.
Evet.
Ama siz hep bunun tersini yaşıyorsanız en son kararı, en basit kararı bile kendiniz vermek
evet,
zorunda
kalırsınız. Evet, kahtı rica zaten biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin son yıllarında çok dile getirilen bir problem. Yani ehliyetli devlet adamı yokluğu. Aslında ehliyetli değiller, öyleler ama sadece ehliyetle iş bitmiyor. Bir takım şahsi zaaflar, beklentiler, angajmanlar işi bozuyor. Onun için Sultan Abdülhamit bürokratlara güvenmedi. Bu da düşmanlarını arttırdı. Hiç kimseye güvenmeyen bir insan ve temkinli ve tedbirli bir insan elbette ki çok fazla dostu olmadı. Bu da zaten kendisinin düşmanı çok. Bundan dolayı dostlarını da kendisinden uzaklaştırdı. Sultan Abdülhamit'in en büyük talihsizliği budur. Sultan Abdülhamit tarihte çok çeşitli cihetleriyle anılır. Bir kere onun politik dirayeti, diplomatik kabiliyeti herkes tarafından, düşmanları tarafından da teslim edilmiştir. Çok zeki. Devletler arasındaki dengeyi her zaman gözetmiş. O zamanki denge şu: Rusya ile İngiltere muhalif, Fransa İngiltere'nin yanında, Almanya henüz çok büyük bir güç değil. Bu da aradaki başka bir denge unsuru. Sultan Abdülhamit her zaman İngiltere'yi de Rusya'yı da dengede tutmuş ve Almanya'ya da iyi geçirmiş. Onları da onlara karşı bir tehdit vasıtası olarak kullanmış. Fakat zamanla bu dengeler iyi işlemiş. Yani
şansımıza diyelim
şansımıza.
Biraz da değil mi?
Ama o Sultan Hamit'in son zamanlarında artık bu dengeler bozuldu. Bir kere İngiltere ile Rusya anlaştılar. o büyük rekabet ortadan kalkınca ikisi birden bu sefer Osmanlı Devleti'nin durumu ne olacak? Bitirelim mi? Böyle mi kalsın? Ne koparırız? Bunu düşünmeye başladılar. Tabii ekonomik dengeler değişti. Petrol bulundu. Petrol havzaları Osmanlı ülkesinde.
En çok tartışılan konu o. Yani petrole sahip çıkamamamız, işte sonrasında Cumhuriyet döneminde de yapılan anlaşmalarla orada var olan haklarımızı koruyamamış olmamız. Şu anda bile aslında bu bölgenin bir türlü istikrara kavuşmamasının enerjidir, en büyük petrol. Sebebi enerji kaynakları.
Evet. Tabii yani bu zaten bu mıntıkanın en büyük ehemmiyeti, zaten savaşların bile çıkması zaten bu petrol sebebiyledi. Petrol fırtınası diye kitaplar var malumunuz. Sultan Abdülhamit bunu görmüş ama yapabileceği hiçbir şey yok. Artık Rusya ile İngiltere anlaşmıştır. Son kozunu oynuyor, o da Almanya. Almanya ile iyi bir münasebet kurarak İngiltere ve Rusya'yı bertaraf edeceğini umuyor ama Almanya henüz onları tehdit edebilecek durumda değil. Bu dengede işe yaramıyor. Hatta öyle oluyor ki Musul'da biliyorsunuz, Musul petrollerinde birbirlerine çok düşman olan İngiltere, Almanya ile anlaştılar. Zaten bu anlaşma Sultan Abdülhamit'in devrinin bittiğini fiili olarak göstermektedir. Artık bu denge siyasetinin
kurabileceği bir denge kalmadı.
Peki, denge dışında başka yapabileceği bir şey yok muydu? Bunun için çok güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmanız lazım. Osmanlı Devleti böyle değil. Sınırları çok geniş, nüfusu az. Bu sınırların içinde bir takım hizmetlerin yapılması zor. Paranız yok, kasanız boş. Avrupa sömürgecilik sayesinde zenginleşmiş. Siz ahlaklı kaldığınız için bu imkanlardan istifade edememişsiniz. Yani fakirsiniz. Paranız yok. İdealleriniz büyük. Bütün dünya Müslümanlarını korumak iddiasındasınız. Asırlardır varlığını devam ettiren büyük bir imparatorluksunuz. Ve Avrupalıların yaşamadığı bazı problemleri siz yaşıyorsunuz. Sizin ülkenizde 72,5 millet insan yaşıyor. Bunlar da öyle çok mutlu değiller birbirlerinden. Yani ne olursa olsun bir takım sosyal çekişmeler var. Siz bunu bir de içeride dengeyi tutmanız lazım.
Ve zaman değişmiş.
Zaman çok değişti.
Evet, yani o eski işte insanların birlikte hareket etmekten mutlu olduğu, birbirine karışmadığı, azla yetindiği, mesela bürokrasideki problemlerin büyük bir kısmı da ondan kaynaklanıyor. İnsanların önceliği devletime hizmet etmek, bu koltuğa sahip olduğum bu koltuğa layıkıyla hizmet etmek olmuyor. Önce kendini
en azından mesela bu olmasa bile şerefi, haysiyetini, ismini düşünerek insanlar çalışırlardı bu makamlarda. Şimdi öyle değil. Ne yapabilirim? Menfaatimi ne kadar gözetebilirim? Bu ehliyetli de olsa bir insanın fazla faydalı olamayacağı bir sistem. Bir de haberleşme çok artmış. Artık eskisi gibi değil. Avrupa'ya insanlar gidiyor, Avrupa'dan haberdar oluyorlar, Avrupa gazeteleri geliyor. Sultanahmet bunları yasaklamaya çalışıyor. Yasaklasanız ne çare? Yani şimdi interneti yasaklayabilir misiniz? Televizyonu yasaklayabilir misiniz? İnsanları haberden mahrum bırakabilir misiniz? Mümkün değil. O zaman da bunun daha basit, primitif bir halini düşünün. İnsanlar Avrupa ile haberleşiyorlar ve artık Sultanahmet'in devrinin bittiğini düşünüyorlar. Kim düşünüyor bunu? Avrupa gibi yaşamak isteyen, Avrupa gibi düşünen insanlar istiyorlar.
Hatta kendi ailesinin içinden bile böyle insanlar
evet.
var değil mi?
Sultanahmet'in en mühim hususiyetlerinden bir tanesi yalnızlığıdır. Tabii bu yalnızlığın en mühim sebeplerinden bir tanesi kendisi. Biraz evvel arz ettiğim gibi şüpheci, temkinli hareketi, hiç kimseye güvenmemesi hem düşmanlarını arttırıyor hem dostlukları ortadan kaldırıyor. Sultanahmet tahttan indirildiği zaman öyle bir haldeydi ki kendi ailesinden bile onu seven, tutan, kendi çocukları, damatları bile Sultanahmet'e çok fazla taraftar değildi. Ulemadan, efendim bürokratlardan, askerlerden Sultanahmet'e bir şekilde gücenen ve onun tahta kalmasını istemeyenler vardı. Böylece ciddi bir muhalif kitlesi teşekkül etti. Bu muhalif kitlenin görünürdeki iddiaları Sultanahmet'in baskıcı olduğu, müstebit olduğu ki doğrudur. Bütün monarşiler böyledir. Yani Avrupa'da farklı mıdır? Buradaki baskıdan insanları öldürmek, sürgün etmek, mallarına el koymak diye bir şey yok. Sultanahmet'in takip ettiği politika klasik Türk İslam ananesindeki politikadır. İslamiyet'in prensiplerinin katı bir şekilde tatbik edilmesi, efendim Türk siyasi geleneklerinin katı bir şekilde tatbik edilmesi. Bu artık Avrupa ile temasa geçmiş insanlar için biraz fazla. Hı hı. Mesela çok basit bir misal vereyim. Ramazan ayında bütün lokantalar kapanıyor. Yemek yemek mümkün değil. Oruç gündüz tutmayanlar var. Aleni yapamazlar. Suç bu. Mesela bundan şikayetçiler mesela. Sultanahmet
devrinde.
Ama restorana
girip yemeyeceğine göre onu etkilemez.
Etkilemez ama bundan mesela şikayetçi adam hatıralarında yazıyor. Abdülhamit devrinde diyor, oruç tutmadığımız halde gidip bir lokantada yemek yemezdik diyor. Mesela bak ne kadar kötüydü bu devir diyor. Mesela bunu anlatıyor. Tamam belki haklı oldu.
Yasak olmasa da mahalle baskısı sebebiyle gidip yemeyeceğini düşünüyorum
ama
aslında.
Ama işte belki özlediği düzen o değil. Tamam, elbette ki böyle ama neticede Osmanlı Devleti'nde bir sistemi var. Bu sistem İslami prensipler üzerine kurulmuştur. Yani Sultan Hamid de Müslümanların halifesi sıfatıyla elbette ki bunu ihlal edemez. Ama bu belli bir kesimi ona düşman etmiş. Ama tabii böyle söylememişler hiçbir zaman. Şunu söylemişler, hürriyet istiyoruz, meclis istiyoruz, seçim istiyoruz, basın hürriyeti istiyoruz. Her şey rahatça yazılsın, çizilsin. Sultan Hamid için de bunlar gitgide çok korkutucu olmuştur. Çünkü daha önceki tecrübeler sebebiyle yani gazetelerde her şeyin yazılmasını istemez o.
Biraz da yaşının ilerlemesinin bunda herhalde yani mesela, son döneme doğru etkisi
evet,
var.
Evet mesela siyasi cinayetlerin gazetede yazılmasını istemiyor. Aslında çok iyi bir şey. Yani gazeteleri okuduğunuz zaman moraliniz bozuluyor. Yani cemiyetin sistemini yani evet haber ama bir taraftan da bu var. Hele o zamanın cemiyetini düşünün. Bunlar da tabii amil olmuştu Sultan Hamid'in tahta indirilmesi. Ama Sultan Abdülhamid bütün bu muhaliflerinin tanıttığı bir padişah değildir. O tanıtılan karakterin arkasında bambaşka bir karakter var.
İşte o karakteri şimdi ikinci bölümde reklamlardan hemen sonra konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir karakter değişikliğinden bahsediyoruz. Ve aslında bu karakter değişikliğinin farklı bir karakter olmasının izlerini biz bugün de görüyoruz. Şimdi Sultan Abdülhamit Han deyince işte istibdat geliyor. Gazetelerdeki
sansür
geliyor. İşte Kızıl Sultan evet. Sıfatı geliyor. Ama bunun arkasında mesela hiçbirimiz onun açtığı okulları, yaptığı tren döşediği rayları, tren yollarını, açtığı üniversiteleri,
fabrikaları
ki bunları biz hala mesela Türkiye'de şu fabrika yok Türkiye'de dediğiniz alana baktığınızda evet. Aslında o dönemde onun olduğunu görüyorsunuz. Çok eleştirilen konulardan bir tanesi bu. Nasıl bir kişilikten bahsediyoruz o zaman?
Şimdi bu anlatılanlar haklı. Sultan Abdülhamit baskıcı bir hükümdar ama hükümdar monarşi zaten böyle bir şey. Baskıdan kasıt biraz evvel anlattığım gibi canın istediğini öldüren can öyle bir padişah değil. Son sözü o söylüyor.
Bu eskiden de aslında
eskiden de böyleydi. Evet. Osmanlı'da hep böyle, Avrupa'da böyle, Rusya'da böyle, Almanya'da böyle, İtalya'da böyle farklı bir şey yok. İngiltere belki biraz farklı. İngiltere'nin sistemi, Fransa'da böyle, 3. Napolyon devri, İspanya'da böyle. Yani Sultan Abdülhamit bunlardan farklı bir hükümdar değil. Ama Sultan Abdülhamit'in Avrupa'da olan bazı demokratik yönleri var. Avrupa'da kim bir camiye yardım ediyor, Müslümanlara cami yaptırıyor ve bir camiyi tamir ediyor? Sultan Abdülhamit memlekette yaşayan pek çok gayrimüslimin yıkılmış kiliselerini, harap olmuş kiliselerini, manastırlarını tamir ettiriyor kendi parası. Bunu devlet arşivlerinde vesikaları var.
Kendi bütçesinden.
Çünkü vatandaşı olarak görüyor. Kim diyebilir ki Osmanlı parlamentosunda ve mahalli meclislerinde azaların yarısı gayrimüslimlerden? Bunu Rusya'da tahayyül edebilir misiniz? Yani Kazan'da bir meclis olacak, yarısı Kazan Tatarlarından. Bu mümkün değil. İngiltere'de meclis yarısı Hintlilerden. Böyle bir şey yok. Yani bunlardan hiç kimse bahsetmiyor. Evet, Sultan Abdülhamit baskıcıdır. Fakat bütün hükümdarlar o zaman öyle. Sultan Abdülhamit onların yanında demokratik bir hükümdar. En azından meşruti bir hükümdar olarak kalıyor. Zaten Osmanlı sistemi meşruti bir sistemdir. Parlamento olmasa bile. Çünkü kanunlar padişahın dışında vardır. İkincisi, sansür evet vardır. Bugün yok mu? Daha önce yok muydu? Sansür her zaman vardır. Sansür nedir? Umum ahlak ve adaba aykırı yayın yapılamaz. İki, siyasi hayatı ihlal edecek. Karışıklığa, yani insanları isyana, kötülük. Bu zaten basının prensiplerindendir. Sen bir adama iftira at, ondan sonra 10 gün sonra bir tekstil, bir küçücük neşret. Bu mudur basın hürriyeti? Sultan Hamid buna baştan müsaade
şimdi
etmiyordu.
Şimdi sansür yok mu? Bir sanatçı bile kendisiyle ilgili çıkacak bir haberi gerektiğinde gazeteciye baskı yapıp yayınlatmıyor.
Yayınlatmıyor. Politikacılar öyle, iş adamları öyle. Bu çok da. Yani bu hususta tenkit edilmesini ben yersiz buluyorum. Ama bunun şöyle faydalı tarafları da olmuştur. Cemiyet nizamını muhafaza etmiş. Mesela pek çok işte ayrı karakterden. Sultan Hamid devri en çok okunan, en çok gazete, mecmua ve kitap basılan devirdir. Kişi başına düşen miktarıyla söylüyorum. Bunu kimse inkar edemez. Belki de şundan dolayı insanlar depolitize olunca ki çok lüzumludur. İnsanlar depolitize olmalıdır. İnsanların politikayla ne alakası var? Politikayı politikacılar yapar. İnsanların politikayla alakası belki haber dinlemek ve seçimlerde rey vermek şeklindedir. Gece gündüz otur, dünyayı kurtar, Türkiye'yi kurtar. Bu boş adamların işi. Sultanahmet Devri, işte bu depolitizasyon sebebiyle çok ilim adamı yetiştirmiştir. Pek çok kitap basılmış. Romanlar, şiirler...
Yani sen kendi işine bak diyor, öyle mi?
Her işine bak. Ve bu müspet neticeye varmıştır. Yani bunu biz biliyoruz. İlim adamı olarak Sultanahmet Devri'nde basılan eserler hiçbir zaman olmadığı kadar çoktur. Bu bir kere kesin bir...
Rakamlar böyle söylüyor.
Rakamlar böyle söylüyor.
Bu bir yorum değil.
Değil, hayır. Hı-hı. Veya bir hayali bir övgü şimdi yapıldığı gibi öyle bir şey değil. Bu elimizde rakamlar var. Ne kadar gazete basılıyordu, ne kadar. Sultanahmet ciddi bir marif seferberliği başlattı. Bunu dedesi de başlatmıştı. Sultan Mahmut da yani... Marifinin inkişaf etmesi için uğraştı. Peki Sultan Abdülhamit ne yaptı? Çok müşahhas, somut. Her köyde ve mahallede bir ilk mektep var. Herkes ilk mektebe gitmesi mecburi, kız erkek. Öbür de kaçaklar olabilir ama.
Dört yıl bahsediyoruz.
Basit bir tedrisat veriliyor ki ben de zaten ona taraftarım. İlk mektepte çocuklara basit bir tedrisat. Oturma, kalkma, trafik kaydeli, bunları öğretme, yazı.
Okuma yazma.
Oysa bunları. İkincisi, ara elemanlar için rüştiye. Her kasabada bila istisna Sultan Abdülhamit bir rüştiye açmıştır. Anadolu'da değil sadece, Yemen'de, Suriye'de, hepsi, bütün kasabalarda, kasaba dediğim bugünkü ilçeler. 2000 nüfus ilçede bile bir rüştiye var. Rüştiye bugünkü ortaokuldur. Ara elemanlar içindir. Küçük öğretmenler, katipler, küçük memurlar için ara elemanlar.
O bölgenin evet. Bürokrasi ihtiyacını evet. Karşılamak evet. için yapılmış.
Her büyük şehirde, Sivas, Erzurum, Afyon, Konya, Bursa, Manastır,
İl merkezi.
Üsküp. Ama büyük il merkezlerinde. Sancak, şimdi Osmanlı'da biliyorsunuz bir vilayetler, bir sancaklar, bir kazalar var. Sancaklar bizimki vilayetler. Ama Osmanlı'da vilayet, mesela Erzurum vilayet ama Erzincan sancak, Bayburt sancak.
Bağlı olduğu yer.
Oralarda değil, vilayet merkezlerinde birer lise açmıştır. Bunlara idadi deniyor. Bunlar üniversiteye hazırlık mektepleridir. Lisenin zaten biliyorsunuz şeysi budur.
Bunlar artık yükselecek, evet. Kariyer yapacak çocuklar.
Ondan sonra... İstanbul başta olmak üzere Selanik, Beyrut, Konya gibi yerlerde yüksek okullar açmıştır. Bunlar fakültelerin muadili ve sonradan zaten fakülteye dönüşmüştür. Nedir bunlar? Devletin ihtiyacı olan tıp, baytar, mühendis, efendim öğretmen. Ha bunlar tabii Sultanahmet Devri'nde değil, daha evvelden başladı. Dedesi veya babası Sultan Mecid zamanında başladı ama Sultan Abdülhamit bunları arttırdı. Hemen her yer, hukuk mektepleri, mülkiye mektepleri, bunlar her yerde... Eskiden kurulmuş olsa bile yayıldı.
Bunlar artık meslek sahibi oldular,
evet.
Değil mi?
Burayı bitirenler devletin ihtiyacı olan elemanları temin ediyor. Bürokraside, mahkemelerde, atölyelerde, orduda.
Fabrikada, mühendis vesaire.
İstanbul Üniversitesi'ni Sultan Abdülhamit kurdu. İlk üniversite, modern manada üniversiteyi Sultan Abdülhamit kurdu. Ziraat Mektebi, İpekçilik Mektebi, Dokuma Mektebi. Bunlar hep Sultan Abdülhamit kurdu. Ve Sultan Abdülhamit'in maksadı şuydu. Demokrasi iyi bir şey. Meclis iyi bir şey. Anayasa iyi bir şey ama bunun bir önce hazırlığı lazım. O da cemiyeti hazırlamak lazım. Cemiyet marifte ilerlemeli. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilmeli.
Yani kullanacağı oyun evet. Hakkını vermeli.
Dermeli, manipülasyona doldurmaya gelmemeli. Çünkü Osmanlı Devleti çok kritik bir coğrafyada, kritik bir zamanda yaşıyor. Her bir Norveç değil Osmanlı Devleti. Marife önce biz ağırlık vermeliyiz ve bunda da muvaffak oldu. Şu andaki pek çok kasabada ortaokul Cumhuriyet Devri'nde yoktu. 50'lerden sonra açıldı. Sultanahmet Devri'nde rüştiye olan pek çok kazada rüştiyeler kapandı Cumhuriyet'ten sonra. Bunu da kimse bilmez. Bir geriye gidiş vardır. Cumhuriyet Devri'nde Sultanahmet'ten bir geriye gidiş vardır.
Çünkü bu neden kapattılar? Neden? Tabii çünkü oraya öğretmen lazım.
Öğretmen lazım. Okuma. Öğretmenler şöyle oldu. Cumhuriyet Devri'nde bir, medreseler kapatıldı. Medrese hocalarından bir kısmı rüştiyelerde de ders veriyorlardı. İkincisi, Cumhuriyet ilan edilince eski devrin ricalinden bir kısmı ademi iktidar, yani eski devre bağlılığı sebebiyle hizmet dışı tutuldu.
Bir de tabii harf inkilabı var. Dolayısıyla
Anadolu'ya geçmemiş, Anadolu'yu desteklememiş. Mesela İstanbul'da kalmışsa Cumhuriyet ilan edildi. Onları memuriyetten attılar, tard ettiler, kullanmadılar. Bunlar ciddi bir yekün tutuyor. Üçüncüsü harf inkilabı oldu. Harf inkilabı belli olgunlukta yetişmiş ilim adamlarının adaptasyon problemini beraberinde getirdi. Evet onlar Fransızca biliyorlardı, harfleri tanıyorlardı ama bu harfle
direkt altına
yazmak,
düştü bu
konuşmak,
insanlar
evet,
değil
altına
mi?
Altına düştü ve hı-hı. Bir ümitsizlik, bir melal hasıl oldu. Bunlardan istihdam edilemedi. Cumhuriyet bir de yeni bir nesil kurmak istedi. Yeni bir öğretmen nesli kendi mektepleriyle ideolojilerini müdafaa eden. Onun için bir ara verdiler. Marife bir ara verdiler. Düşünün kendi ideolojileri
ara
için.
Ara verilebilecek bir şey midir?
Değil ama verdiler. İdeolojiler böyledir. Kendi adamlarımızı yetiştirelim. Bu yetiştirdiklerimiz inkılabın çocuklarını yetiştirsinler. O zamana kadar eski devrin adamlarından mümkün mertebe istifade etmeyelim dediler. Bu böyle bir hakikat var. Sultanahmet'in birinci veçesi ve çok mühimdir. Marif sahasında Sultan Abdülhamit'in yaptıkları destan yazar. İkincisi, Sultan Abdülhamit bayındırlık, imar olmadan bir memleketin hiçbir şey olmayacağını biliyordu. Yolunuz yok, tren yolunuz yok, haberleşmeniz yok. Neye yarar?
Şimdi tabii neden tren yolu kısmına gelelim? Çünkü o dönemin en büyük ulaşım şekli
o. Tayyare mi yapacak? Evet. Gemi çok pahalı. Sultan Abdülhamit baba ve dedesi gibi tren yollarına hayrandı. Ve Osmanlı ülkesini tabii biz sadece Anadolu değil Osmanlı ülkesi o zaman Yemen'e kadar ulaşacak tren ağları kurdu. Avrupa'nın pek çok şehrine o zaman Osmanlı Rumeli'sinde pek çok yerlere tren yaptırdı. Anadolu'nun pek çok yerine tren ulaşıyor. Ve en nihayet iki tane büyük proje, biri Bağdat'a ki oradan Basra'ya ulaşacaktı. Biri de Hicaz Demiryolu denilen Medine'ye ki o Yemen'e kadar gidecekti eğer tahta kalsaydı. Bu projeleri Sultan Abdülhamit hayata geçirdi. Ve bu projelerden bir tanesi Bağdat Demiryolu ihaleyle yapıldı. Fakat Hicaz Demiryolu halkın yardımıyla ve devletin kendi imkanlarıyla yapıldı. Bütün dünya Müslümanları da buna yardım ettiler. Ve bu Hicaz Demiryolu o zaman hakikaten herkesi hayrette bırakan büyük bir proje oldu. Ama Birinci Can Harbi sebebiyle ortadan kalktı. Yollar, köprüler, Sultanahmet devrinden kalma pek çok imar eserleri bugün hala Anadolu'da mevcuttur. Sultan Abdülhamit'in üçüncü hususiyeti, Sultan Abdülhamit baktı ki dünyada Müslümanlar sadece Osmanlı ülkesinde yaşamıyor. Osmanlı ülkesi dışında da Müslümanlar var. Bu Müslümanlar şu anda birer sömürge halkı vaziyetine düşmüş. Gerek Kuzey Afrika, Cezayir, Tunus, Fas, gerekse Hindistan, Afganistan, Malezya. Bunlar için ne yapabilirim? Büyük ufuklu bir padişah. Gidip oraları işgal edemem. Bunlara savaş açamam. Ne yapabilirim?
Bunları kurtarmak için.
Kurtarmak için. Diplomatik olarak bunlara yardımcı olabilirim. Bunun için benim elimde çok güçlü bir argüman var. Nedir o? Müslümanların halifeliği. İşte panislamistleri iddia edilsen bunlar hikaye. Sultan Abdülhamit bir halifedir. Halifenin Müslümin'in görünüşü şudur. Osmanlı ülkesinin padişahı değil. Bütün dünya Müslümanlarının ruhani lideri. Sultan Abdülhamit baba ve dedelerinden kalma bu geleneği çok geniş bir şekilde kullanmış. Ve dünya Müslümanlarına faydalı olacak bir hale getirmiştir. Gerek Hindistan, gerek Malezya, gerek Afrika'daki Müslümanlar bu sayede rahat etmişlerdir. Olabildiği kadar. Nasıl oluyor bu? Sömürgeci devletlerle kurduğu iyi münasebetler sebebiyle buradaki Müslümanlara hoca gönderiyor, kitap gönderiyor, elçi gönderiyor, heyetler gönderiyor. Orada üniversite, mesela Hindistan'da Kerala vilayetinde Sultan Abdülhamit'in kurduğu bir üniversite var. Hamidiye Üniversitesi. Çin'de, Güney Çin'de Hamidiye Üniversitesi var. Endonezya'da Hamidiye Mektepleri var. Sultan Abdülhamit kurdurmuş, para göndermiş, eleman göndermiş, bir şekilde desteklemiş. Bu bir irtibattır. Kitap göndermiş, onların anlayacağı dillerde dini kitaplar, kültürel kitaplar göndermiş. Para yardımlarında bulunmuş yapabildiği kadar. Ama en mühimi...
En azından fikir liderliği yapmak bile değil mi?
Onların İstanbul'dan ümitlenmelerini hasıl etmiş. Şimdi bütün dünya Müslümanları İstanbul'a bakıyorlar. Ümit, hayal, beklenti, dua, kalbi bir şekilde. Bunun semeresi alınmıştır. Siz bakmayın Araplar bizi arkadan vurdu terhanesine. Yunan Harbi'nde Hint Müslümanlarının hilafet komitesi kurup aralarında para toplayıp İngiliz sömürgesi altında yaşayanların Ankara'ya gönderdiğini biliyoruz. Güney Afrika Müslümanları yapmış bunu, Afganistan Müslümanları yapmış. Bunlar hep o Sultan Abdülhamit'in ektiği tohumların meyvesidir. Ve de sömürgeci devletler Sultan Abdülhamit'in bu siyaseti sebebiyle işgal ettikleri mıntıkalardaki Müslümanlara iyi davranmışlar. Yani onları hoş tutmaya çalışmışlar.
Sahipsiz değil düşüncesi.
Hem sahipsiz değil hem de yani onları tahrik edersek isyan ederler, bilmem ne yapar, Sultan Abdülhamit onları tahrik eder.
Bir şeyleri, fikir liderleri
böyle
var.
De bir pragmatik sebebi var. Şimdi Sultanahmet'in bir kere bu hususiyetleri çok bilinmez. Yani denge siyasetinden bahsettik. Bir de kendine mahsus bir kişiliği var. Sultanahmet sert bir insan değil bir kere. Çok kibar, çok nazik. Bunu tanıyan herkes söylüyor. Muhalifleri dahi söylüyor. Az konuşan, çok düşünen. Fikirlerini belli etmeyen. İnsanlarla sevse, sevmese. Hissiyatını belli etmeden iyi münasebetler kuran. Herkesin ihsanla, iyilikle gönlünün celbedilebileceğini düşünen, zanneden veya o kanaatte olan bir padişah. Vurmak, sövmek, hakaret etmek öyle bir şey Sultan Abdülhamit'in lügatında yok. Kendisine en büyük kötülük yapanları bile hep para, mücevher, hanımına mücevher bir hediye ile gönlünü celbetmeye çalışmış. Tabi bu herkes için mümkün değil ama çok kişi için mümkün olmuş ve muvaffakiyete ermiş. Bunun için Sultan Abdülhamit'in bir de çok tasarruflu bir tabiatı vardır. Ki biliyorsunuz hiçbir soylu böyle değildir. Onlar müsrif olurlar soylular. Sultanahmet bir taraftan çok cömerttir ama bir taraftan çok iktisatlıdır. Şehzadeliği zamanında ticaret yapmış. Mandırası var. İnekler almış, süt satmış, peynircilik yapmış, borsaya girmiş. O kazandığı paralarla İngilizle ve büyük bir holding kurmuş. Bu holdingi biz hazine-i hassa diyoruz. Hazine-i hassa padişah hazinesi demek. Eskiden de var ama cılız. Sultanahmet zamanında dünyanın en büyük holdinglerinden birisi. Çiftlikleri var, barajları var, gümrükleri var, köyleri var, çalıştırdığı köylüler var, fabrikaları var, atölyeleri var.
Yanında da istihdam oluşturuyor.
Muazzam bir istihdam var. Yani oradan maaş alan insanlar var. Binlerce kişi. Çok fabrika yaptırdı demiştik Sultan Abdülhamit. Bunların çoğu bugüne intikal etmiştir. Zaten günümüzde ne varsa işleyen hep Osmanlı'dan ve ekserisi Sultanahmet'ten kalmadır.
İstanbul'da da mesela bakıyorsunuz pek çok yer aslında
Sultanahmet'in izlerini taşıyor. Şimdi bu hazine-i hassa sayesinde hem biliyorduk ki parası olan güçlüdür, güçlü olan ayakta durur ve projelerini gerçekleştirebilir. Bu sayede 33 sene ayakta kalabildi ki bunun 30 senesi bilfiil kendi idaresidir. İki ve son bir yılı meşrutiyet devrinde, yani onun iradesi dışında inkişaf etmiştir. Son derece sanata meraklı, marangozluğu var zaten, ince marangozluğu var. Boş zamanında onunla meşgul oluyor. Yaptığı sanat eserlerinden bugün elde kalanlar yağmalardan sağda soldadır. Şiirden hoşlanıyor, insanlarla muhaşeret ediyor. İyi bir aile babası, akşam evine gidiyor. Evet çok evliliği var ama hanımlarının bazılarıyla daha çok...
O da çok tartışılan bir konu. Çok eşli,
ama o zaman gelenek öyle. Çok evlilik, çok çocuk arzu ediliyor. Bütün şark da böyle, Avrupa'da bile biliyorsunuz. Gayrimeşru münasebetleri var hükümdarların. Ama bir kalem efendisi gibi tasvir ediyorlar. Evine geldiği zaman çocuklarıyla, hanımlarıyla böyle bir kalem efendisi gibi neşelenir, mutlu olur, onlara şaka yapar, onlarla sohbet eder. O ciddi, ağırbaşlı padişah. Tabii belli bir sınır çerçevesinde. Çocuklarını sever, onları düşünür. Mesela bir kızı vardı onun, Fatma Sultan. O yanarak öldü. Bir kızı vardı, kuş balazından vefat etti. Onun için mesela Şişli Etfal Hastanesi'ni yaptı. Hamidiye Etfal'dir onun ama Sultanahmet'in adı anılmasın diye onu Şişli Etfal Hastanesi yaptılar. Yani çok duygulu, çok hissi bir insandır. Aile fertlerinin her birine iyilik etmeye çalışmış. Fertlerine öyle idam cezalarını tatbik etmemiş. Mümkün mertebe fakir fukaranın yardımına koşmaya çalışmış. Yani inanılmaz müspet bir Sultanahmet portresi var. Hataları elbette olmuştur. Hatasız insan mı vardır? Belki en büyük hatası işte biraz evvel anlattığım aşırı temkinlilik, ama onu da ne yapsın? Bir de bazı şahsiyetleri bulunduğu zamandan tecrit ederek, soyutlayarak değerlendiremezsiniz. O zamana gitmeniz lazım. Yoksa anakronizme düşersiniz. Yani 100 yıl sonrasından şöyle yapsaydı, böyle yapmasaydı demek doğru değil. Şimdi Sultanahmet'in devri bitmişti. Nitekim Kraliçe Victoria'nın devri de bitti. Nitekim Şah Nikola'nın devri de bitti. Artık bu tarz hükümdarların devri bitmişti. Osmanlı Devleti farklı bir memleket ki burada en çok Sultanahmet'in tahttan indirmesinde Siyonizmin rolü olduğu söylenir. Çünkü Siyonizm Filistin'de bir İsrail devleti kurmak istiyordu. Sultan Abdülhamit bunu engelledi ki çok tabii bir şeydir bunu engellemesi. Bu bir Yahudi aleyhtarlığı, antisemitizm değil.
Kendi sınırlarını.
Kopacak bir problem. İkincisi petrol havzaları İngiltere, Fransa ve diğerlerin iştahını kabarttı. Sultanahmet gibi bir dirayetli padişah orada durduğu müddetçe bunlar da söz sahibi olmak mümkün değil. Evet gene onlar çıkaracaklar ama... Yani Türkiye'nin belki o petrol çıkaracak gücü yok Osmanlı Devleti'nin. Ama devamlı onun kontrolünde...
Küçük de olsa bir ortak istemediler belki.
O zaman Osmanlı Devleti'nin ipini çektiler. Birinci Cihan Harbi bu imdada yetişti. Ama bundan önce aldıkları en mühim tedbir Sultanahmet'in tahttan indirilmesiydi. 1908 ihtilali, Sultan Abdülhamit'in tahttan indirdiği ihtilal, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çok kişi bilmez ve ehemmiyet vermez. Bu ihtilali İtalyan masonları... tarzında kurulmuş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti gerçekleştirdi. Fakat işin arkasında elbette ki İngilizler, Fransızlar da vardı. Onlar da bu hareketi desteklediler. Ondan sonra Sultanahmet 9 ay tahta kaldı. Bu 9 ay zarfında ilk yapılan icraat sansürün kaldırılmasıydı. Ve bu sansürün kaldırılması vesilesiyle gazeteler gece gündüz Sultan Abdülhamit aleyhine neşriyat yaptılar. Tarihte benzeri bir de Adnan Menderes zamanında olmuştur. 1960-61 devresinde. Hayali hadiseler. Harbiye talebenin ayağına taş bağlayıp denize atıyor. İşte insanlar öldürüyor, evlerine el koyuyor. Sarayda şöyle yapıyor, namaz kılmaz, içki içer. Çok enteresan, yani gülünç şeylerle.
Peki başka bir gazeteyle ya da
yapamadılar.
Başka gazetelerle.
Sultanahmet'in artık gücü kalmadı. Güç tamamen İttihat ve Terakki'ye geçti. Söz söyleyemiyorlardı. Muhalif olanlar öldürülüyor biliyorsunuz. Ahmet Samimler, Ahmet Şuhabi öldürüldüler İttihatçılar tarafından. Ve ondan sonra Baktılar ki Sultanahmet tahta kaldığı müddetçe hala onu sevenler var. Şimdi memleket kötüye gidiyor. İnsanlar Sultanahmet devri daha iyiydi deyip meşrutiyeti kaldırabilirler endişesiyle Sultanahmet 1909 yılında tahttan indirildi. Yani bir yıl meşrutiyet padişahlığı yaptı. Tahttan indirildiği zaman yorulmuş, bezmiş, tükenmiş, hayal kırıklığına uğramış bir şahsiyet görüyoruz. Yani 30 sene memleketi dağılmaktan korumuş bir padişah kendisine reva görülen muameleyi biraz hayret ve şaşkınlıkla karşılamıştır. Ondan sonraki muameleler daha acıdır. Sultanahmet İstanbul'da bir sarayda muhafaza edilebilecekken Selanik'e götürüldü. Tarihte benzeri yok. Selanik'te bir Yahudi bankerin, Al-Latini adında bir Yahudi banker, bu da çok enteresandır. Yani sen misin Yahudi. Siyonistlere Filistin'de yurt vermeyen? Oraya hapsedildi. Çocuklarından, hanımlarından, hizmetkarlarından ayrı. Eşyası, mefruşatı olmayan bir yerde. Para yok, yiyecek yok, gazete yok. Dışarı çıkması, misafir kabul etmesi, her şey yasak. Burada yaklaşık 4 sene yaşadı. Bu 4 sene sonunda Selanik, Balkan Harbi sebebiyle düşünce İstanbul'a getirildi. Bir 4,5 sene kadar da İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'nda mahpus yaşadı. Çocuklarıyla sadece bayramlarda kısa bir müddet görüşmesine izin verildi. Dışarıya çıkmak, misafir kabul etmek gene yasak. Ve burada tahttan indirdikten 9 sene sonra 1918'in Şubat ayının 10'unda vefat etti. Sultanahmet'in ne kadar doğru bir siyaset takip ettiği, onu indirenlerin ne kadar hatalı olduğu zaten bu 10 sene içinde anlaşıldı.
Sultanahmet dedi ki
10 yıl idare etsinler bu memleketi, 100 yıl idare ettik diye sevinsinler ve neticede 10 yıl idare edemediler. 9. yılda Osmanlı İmparatorluğu çöktü, dağıldı ve Sultan Abdülhamit bu dağılmanın sonunu görmeden Allah'tan ki vefat etti. Ama Balkan Harbi, Balkan devletlerinin birleşmesi bunları hayretle, şaşkınlıkla takip etti. Yani onun da o olsa olmayacak bir şey. Sultanahmet tahta kalsaydı bu işler olur muydu? Bunu söylemek zor. Yalnız şunu biliyoruz ki Sultanahmet harbe girmekten iştinab ediyordu. Barışçı bir padişahtır. Hiç savaşa girmek istememiş. Sadece bir 1897 Osmanlı-Rus savaşı var. O da Girit'e saldırdıkları için Yunanlılar. O da galibiyetle bitti biliyorsunuz. Bir savaş çıkacak. Almanya.
Zaten buna hazırlık da yapıyor. İngiltere, yani bir yandan silah, bir yandan donanma, evet. Bir yandan ordu.
Mesela bakın bu bir iftiradır. Donanmayı ihmal etti. Donanma çok para yiyen bir şey. Yeni gemiler kurdu. Kolay bir şey değil bu. Eski gemiler çürüdü tamam Haliç'te ama yenileri. Yok efendim korkmuş da bunlar çok abartılı şeyler. Muazzam bir ordu teşkil etti. Güçlü bir ordu ama imkanı kadar. Yine de harbe girmeyecek. İngilizler, Almanlar birbirlerini tepeleyecekler. Osmanlı Devleti ileri gitmemiş olsa bile eski hali muhafaza ederek ayakta kalacaktı. Bütün planı...
Yani Birinci Dünya Savaşı'nda yok
evet,
aslında değil mi?
Yoktu, girmeyecekti. Girmeyecekti. Bu planı kurdu. O biliyordu çıkacağını bu. Fakat onun olmaması biliyorsunuz tamamen işi değiştirdi. Vefatından sonra eskiyi temsil eden bir şahsiyet olduğu için devamlı aleyhinde neşriyat yapıldı. Cumhuriyet devrinde de bu devam etti. Çünkü Cumhuriyet'i kuran kadroların içinde de iddiaçılar vardı.
Kitaplarda da böyle
vardı.
Yazdı.
Kitaplarda böyle yazıldı. Romanlarda bütün neşriyat bunun üzerine kuruldu. Biz çocukumuz hep böyle. Şimdi tek tük yine de tam değil. Tek tük bazı hamiyetli kimseler sağcı olsun, solcu olsun, liberal olsun hiç fark etmez. Sultan Abdülhamit'in hakiki kıymetini buldukları doneler vasıtasıyla ortaya koyuyorlar. Yavaş yavaş anlaşılmaya başlıyor Sultan
Tarihin
Abdülhamit.
Tarihin bakış açısı aslında ne sağ ne sol.
Evet, tarih
yani öyle bir şey,
sadece solcu değil. Ama herkes istediği gibi kullanıyor maalesef.
Evet, biz yavaş yavaş sonuna geldik programımızın. Bu program çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçtiğimiz yıllarda da yine Sultan Abdülhamit Han'dan bahsetmiştik ama belki onunla ilgili öğrendiklerimiz, sizden öğrendiklerimizin üzerine kattıklarımızla biraz daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. İnsanın en, bence insan için en yaralayıcı şey, yaptığınız şey ortadayken bunun bir de mücadele ettiğiniz bir şey varken o mücadele ettiğiniz, uzak durduğunuz, yaklaşmak bile istemediğiniz şey sanki sizmişsiniz gibi gösterilmesi. Evet. Maalesef böyle bir tarih notu var kendisiyle ilgili. Daha çok okumak lazım, daha çok araştırmak lazım, sormak lazım. Her söylenene inanmamak lazım.
Şimdi önce insanlar bir karar veriyor, sonra bu kararı besleyecek doneler arıyorlar. Tarih böyle değil. Tarih doneleri değerlendirir çapraz okuyarak, o nasıl bir karara varır? Şimdi insanların problemi budur. Önce karar veriyorlar, sonra onun altını doldurmaya çalışıyorlar. Bu sebeple Sultan Abdülhamit çok haksızlığa uğramış bir tarihi şahsiyettir.
Evet. İnşallah hiç kimsenin başına gelmesin diyelim. Bireysel İnşallah. Olarak da tarihte İnşallah. De bu kadar emek vermiş insanların yanlış anlaşılması.
Ama işte onun yanlış anlaşılması bugünü anlamamıza, geleceği inşa etmemize mani oluyor ve başımıza gelen belaların da çoğu zaten Sultan Abdülhamit'e yapılan ve onun hala yanlış anlaşılmasından kaynaklanan şeylerdir. Ve bunu bilmek
lazım. Israr etmemek lazım değil mi? Yani en azından şimdiye kadar fikirlerimiz böyle olmuş olabilir. Başka kaynaklardan beslenmiş olabiliriz. Ama diğer tarafı da okumakta.
Evet.
Kendi fikrimizi oluşturmakta. Onunla Doğru. ilgili hatalar, yanlışlar varsa eğer düzeltmeye çalışmakta fayda var. Hep söylediğimiz bir şey. Belki sultan değiliz. İşte bir devleti yönetmiyoruz. Büyük holdinglerimiz yok. Ama hepimizin üzerine düşen bir görev var. Bir, tarihimizi çok iyi anlamak. Evet. İki, bugün yaptığınız iş neyse onu iyi yaparak vatana millete hizmet etmek.
Evet, aynen öyle.
Çok teşekkür
ederim.
Ben
teşekkür ederim.
Sağ olun, görüşmek üzere.